Ayrım 19.
Şair Teğmen'in komutasıyla hafif süvariler silahlarını ve eşyalarını topladılar. Ama hareketleri öylesine gevşek ve kararsızdı, gerinmekle, gırtlaklarını temizlemekle, sövmekle o kadar vakit kaybediyorlardı ki, askerlikte etkinliklerinden kuşkulanmaya başladım. Subay yurttaş, bir planınız var mı? Plan mı? Planım düşman üzerine yürümek. Evet, ama nasıl? Nasıl mı? Yanaşık düzende. Öğüdümü dinlerseniz, sizin yerinizde olsam askerlerimi hareketsiz ve dağınık bırakır, düşman keşif kolunun kendiliğinden tuzağa düşmesini beklerdim. Teğmen Papillon uysal adamdı. Planıma hiçbir itirazda bulunmadı. Ormana dağılan hafif süvariler yaprak kümelerinden kolay kolay ayırt edilecek gibi değillerdi. Avusturyalı Teğmen de aradaki farkı anlayabilecek kişilerin sonuncusuydu. İmparatorluk Birliği haritadaki yolu izliyordu. Zaman zaman ani bir sırayla sağdan, sırayla soldan komutu duyuluyordu. Böylece birlik hiçbir şeyin farkına varamadan Fransızların burnunun dibinden geçti. Hafif süvariler ise kaçınılmaz yaprak ve kanat hışırtılarıyla yer değiştiriyorlardı. Böylece bir çevirme hareketini başardılar. Ağaçların tepesinden bir keklik gurultusu ya da bir baykuş ulumasıyla düşman güçlerinin yerini ve tutulması gerekli kestirme yolu onlara gösteriyordum. Avusturyalılar hiçbir şeyin farkına varmadan tuzağa düştüler. Bir ağacın tepesinden birden ''Durun! Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik adına sizi tutsak ediyorum!'' diye bağırıldığını duydular ve ağaçların arasından uzun namlulu bir tüfeği kendine doğrultan insana benzer bir yaratığın çıktığını gördüler. ''Hurra! Vive la nation!'' Çevredeki çalılıklardan her biri Teğmen Papillon'un komutasında bir hafif süvariydi. Avusturya-Sardunya Birliği'nin lanet yağdırdığı işitildi. Hiçbir tepki göstermeden askerlerin silahları alınmıştı. Benzi sapsarı ama başı dik Avusturyalı Teğmen kılıcını düşmanının ellerine teslim etti. Cumhuriyet ordusunun değerli bir yardımcısı oldum ama orman hayvanları dışında kimseden yardım almadan tıpkı bir Avusturya keşif kolu üzerine bir eşek arısı yuvası boşaltıp kaçırdığım günkü gibi tek başıma avlanmayı yeğliyordum. Ünüm Avusturya-Sardunya ordusuna yayılmış, akıl almaz boyutlara varmıştı. Ormanın ağaç tepelerine gizlenen Jacobenlerle dolup taştığı söyleniyordu. Krallık ve imparatorluk birlikleri yürüyüşleri sırasında kulak kabartıyorlardı. Kabuğundan sıyrılıp düşen kestanenin çıkardığı en hafif gürültüde, sincabın boğuk bir çığlığında Jacobenlerle çevrildiklerini sanıyorlar ve yol değiştiriyorlardı. Böylece belli belirsiz duyulan gürültüler ve hışırtılar çıkarmakla Piemonte ve Avusturya keşif kollarının yol değiştirmesini sağlıyor, onları dilediğim yere götürüyordum. Bir gün bu keşif kollarından birini dikenlikli ve sık bir ağaçlığa sürükledim. Birlik orada yolunu şaşırdı. Bir yaban domuzu sürüsü de aynı yerde gizleniyordu. Topların gümbürdediği ağlardaki inlerinden fırlayan yaban domuzları sürüler halinde aşağı inip kıyıdaki ormanlara sığınmışlardı. Yollarını şaşıran Avusturyalılar burunlarının ucunu görmeden yürüyorlardı. Birden korkunç homurtularla ayaklarının dibinde bir yaban domuzu sürüsü beliriverdi. Kafalarını öne eğerek ileri atılan koca hayvanlar askerlerin dizleri arasına giriyor, onları havaya fırlatıyor, yere düşer düşmez sipsivri bir toynak yağmuru altında onları çiğniyor, dişleriyle karınlarını deşiyorlardı. Bütün birlik yere serildi. Arkadaşlarımla ben ağaçlarda mevzilenmiş, kaçanları tüfekle kovalıyorduk. Karargaha dönebilenlerden kimi birden ayaklarının altındaki dikenli toprağı sallayan bir yer sarsıntısından, kimi de toprağın derinliklerinden fırlayan bir Jacoben çetesine karşı verilen savaştan söz etti. Jacobenlerle şeytanlar arasından bir fark yoktu. Yarı insan, yarı hayvan, ağaçlarda ya da sık ormanların derinliklerinde yaşayan yaratıklardı bunlar. Saldırılarımı tek başıma ya da bağ bozumu sonucu benimle birlikte ormana sığınan birkaç Ombrosalı arkadaşın yardımıyla yapmayı sevdiğimi size söyledim. Fransız ordusuna elimden geldiğince az işimin düşmesine çalışıyordum. Orduların ne olduğu bilinir. Harekete geçtiler mi felaket getirirler. Ama Teğmen Papillon'un öncülerine bağlanmıştım ve onun sonundan enikonu ürküyordum doğrusu. Gerçekten de Teğmen'in komuta ettiği birlik için cephenin hareketsizliği kötü olabilirdi. Yosunlar ve likenler ara sırada fundalıklarla eğrelti otları bitiyordu askerlerin üniformalarında. Kalpakların tepesinde çalı kuşları yuva yapıyor, inci çiçekleri açıyordu. Çizmeler toprağa mıhlanıyor, bir kaide haline alıyordu. Bütün birlik kökleşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Teğmen Agrippa Papillon'un doğaya düşkünlüğü bu bir avuç yiğidi yavaş yavaş bir hayvan ve bitki karışımına dönüştürüyordu. Onları uyandırmak gerekliydi ama nasıl? Aklıma bir şey geldi. Buna gidip Teğmen'e açtım. Tam o sıra aya karşı şiirler okuyordu. Ey ay, bir ateş ağzı bir top güllesi gibi yuvarlak, barutun itici gücü tükenince göklerde sessizce yuvarlanıp ağır ağır yoluna devam eden ay. Yüce bir toz ve kıvılcım bulutu kaldırıp düşman tahtlarını ve ordularını kaplayarak yurttaşlarımın beni içinde tuttukları bu kayıtsızlık duvarında bir zafer gediği açmak üzere ne zaman patlayacaksın? Ay, ey Ruen, ey ay, ey yazgı, ey kurucu meclis, ey kurbağalar, ey genç kızlar, ey yaşamım. Ve ben, Sitoyen, durmadan sözünün kesilmesine bozulan papilyon bana sertçe sordu. Ne var? Adamlarınız tehlikeli olmaya başlayan uyuşukluktan uyandırmanın bir yolu olduğunu söylemek istiyordum Subay Yurttaş. Tanrı'nın dediği olur Yurttaş. Ben gördüğünüz gibi harekete geçmek isteğiyle yanıp tutuşuyorum. Nedir bulduğunuz yol? Pireler Subay Yurttaş. Sizi düş kırıklığına uğratacağım için üzgünüm Yurttaş. Cumhuriyet ordusunun pireleri yoktur. Abluko ve hayat pahalılığı sonucu hepsi açlıktan öldü. Ben size pire bulabilirim Subay Yurttaş. Ciddi mi konuşuyorsunuz yoksa şaka mı ediyorsunuz bilemiyorum. Her neyse genelkurmaya bir rapor vereceğim. Karar onlardan gelecek. Yurttaş cumhuriyetçi için yaptıklarınızdan ötürü size teşekkür ederim. Ey zafer, ey rüyen, ey pireler, ey ay. Abuk sabuk şeyler sayıklayarak uzaklaştı. Kendi kendime harekete geçmem gerektiğini anladım. Bol pire yığınağı yaptım. Bir Fransız hafif süvarisi görünce ince borumla üfleyerek ona bu hayvancıklardan birini atıyor, atışı çok dikkatli yapıp pireyi yakasından içeri sokmaya çalışıyordum. Sonra bütün birliğe avuç avuç pire serpmeye koyuldum. Tehlikeli bir görevdi bu. Çünkü suçüstü yakalandım mı, yurtsever olarak yaptığım ün bir işime yaramayacaktı. Beni tutuklayacak, Fransa'ya götürecek ve orada Pitt'in casusu diye giyotinle kellemi uçuracaklardı. Pitt, İngiliz devlet adamı ve Fransız devriminin amansız düşmanı. Yine de bu girişimimin onlara büyük yardımı oldu. Pirelerin yol açtığı kaşıntı, hafif süvarilerde çok insanca ve uygar bir kendi kendini yoklama, kaşınma ve pireden temizlenme gereksinimi uyandırdı. Yosunla kaplı giysilerini, mantar ve örümcek ağlarıyla dolu torbalarını ve denklerini fırlattılar, yıkandılar, tıraş oldular, tarandılar, kısacası insan kişiliklerinin yeniden bilincine vardılar. Uygarlık duygusunu yeniden kazandılar. Yabanıl yaşamdan kurtuldular. Aynı zamanda da uzun süreden beri unuttukları bir hareket, çalışma ve savaşçılık gereksinimiyle dürtüldüklerini hissettiler. Saldırı anı onların da atılma en hazır oldukları sıraya rastladı. Cumhuriyet orduları düşman direncinin üstesinden geldiler, cepheyi yardılar, Dego ve Millesimo zaferlerini kazandılar. 28. Ablamız ve onunla birlikte topraklarımıza sığınan Destomak Cumhuriyet ordusuna tutsak olmamak için tam zamanında kaçtılar. Ombrosa halkı da bağ bozumu günlerinde dönmüş gibiydi. Bu kez Fransa'daki örneğine daha uygun bir özgürlük ağacı dikildi. Bu ağaç biraz da tepesine armağanlar asılan yağlı direği andırıyordu. Başında kırmızı başlıklı Cosimo'nun bu ağaca tırmandığını söylemek gereksiz. Ama çabuk yoruldu ve çekti gitti. Soyluların sarayları çevresinde biraz şamata oldu. Aristokratlar, aristokratlar ipe. Çaira diye bağırıyorlardı. Cosimo'nun kardeşi olan beni rahat bıraktılar. Hem biz çok küçük taşra soylularından başka şey olamamıştık. Daha sonra beni yurtsever bile saydılar. Öyle ki her şey yeniden değiştiğinde başım derde girdi. Bir belediye kuruldu ve başına bir belediye başkanı geçirildi. Kardeşim geçici kurul üyeliğine atandı. Pek çok kişi bunu onaylamıyordu çünkü kardeşimi çılgın sayıyorlardı. Eskinin özlemini çekenler de hepimizin bir çılgın sürüsünden başka şey olmadığımızı söylüyorlardı. Kurul toplantıları Cenova valisinin eski sarayında yapılıyordu. Cosimo pencerelerle aynı yükseklikteki bir keçi boynuzu ağacına tünüyor ve tartışmaları izliyordu. Ara sıra bağırıp çağırarak araya giriyor, oy da veriyordu. Bilindiği gibi devrimciler tutuculardan daha biçimcidirler. Şuna buna karşı çıkıldı. Bilmem hangi işlemin kabul edilemeyeceği, kurulun prestijini düşürdüğü söylendi falan filan. Cenova oligarşik cumhuriyetinin yerine Ligüria cumhuriyeti kurulduğunda da yöneticiler arasına abimi seçmediler. O sıralar Cosimo bir erkek kadın, çocuk kuşlar, balıklar ve böcekler de içine alan yabanıl ve evcil hayvanlar, yüksek ağaçlarla birlikte sebzeler ve çayırlar gibi bütün bitkilerin haklarını kabul eden bir cumhuriyetçi site anayasası taslağı kaleme almış ve dağıtmıştı. Her türden yöneticiye rehber olabilecek çok güzel bir yapıttı bu. Ama kimse ciddiye almadı, unutuldu gitti. Cosimo yine zamanının büyük bölümünü Fransız istihkam birliklerine bağlı askerlerin, topçu birliklerinin ulaşımı için yol açtıkları ormanda geçiriyordu. Kalpaklarından çıkıp geniş deri önlüklerinin altında kaybolan upuzun sakallarıyla kendilerine özgü askerlerdi bunlar. Hiç olmazsa onlar öbür birliklerin getirdikleri felaket ve savrukluk örneklerini bırakmıyorlar geçtikleri yerlerde. Kalıcı bir yapıt ortaya çıkarmanın ve bunu en iyi biçimde gerçekleştirmenin hoşnutluğu içindeydiler. Hem sonra anlatacak çok şeyleri vardı. Çeşitli ulusların içinden geçmişler, kuşatmalar ve savaşlar yaşamışlardı. İçlerinden bazıları Paris'in büyük günlerini, Bastil'in alınışını ve giyotini bile görmüşlerdi. Cosimo gecelerini onları dinlemekle geçiriyordu. Kazmalarıyla küskülerini bıraktıklarında, anılarını yeniden yaşayarak kısa pipolarını tüttürmek için ateşin çevresine oturuyorlardı. Gündüzleri Cosimo yolların nerelerden geçirilmesi konusunda onlara yardım ediyordu. İniş çıkıştan kaçmak, ağaç kesimi elden geldiğince azaltmak, bütün verilerini bildiği bir sorundu. Bu işi kimse ondan daha iyi yapamazdı. O güne kadar Fransız topçularından çok daha uzun süre yolsuz kalan halkın gereksinimleri de her zaman kafasındaydı. Bu tavuk hırsızlarının geçişinden hiç olmazsa bir yarar sağlanacak, giderleri onların cebinden çıkacak ve bir yol kazanılacaktı. İyi bir şeydi bu, çünkü artık kimse işgal kuvvetlerine katlanamıyordu. Hele Cumhuriyet'ten imparatorluğa döndüklerinden beri. Öfkelerini açığa vurmak isteyenler yurtseverlere koşuyorlardı. Görüyor musunuz dostlarınızın yaptıklarını? Yurtseverler kollarını açıyor, gözlerini gökyüzüne kaldırıyor ve yanıtlıyorlardı onları. Ne yapalım? Elinde sonunda bunlar asker. Bu işin sonunun gelmesini dileyelim. Napolyon'un askerleri ahırları ziyaret ediyor, koyun, inek, keçilere bile el koyuyorlardı. Vergilerle üründen alınan paralara gelince eskisinden beterdi. Bunun üstüne bir de seferberlik bindi. Biz de askerlik görevinden söz edilmesini kimse istemez. Delikanlılar çağrıya yanıt verecek yerde ormana sığınıyorlardı. Cosimo bütün bu dertleri hafifletmek için elinden geleni yapıyordu. Yağmadan korkan çiftlik sahiplerinin ormana gizledikleri hayvanları denetliyordu. Napolyon'un memurlarının el koymaması için kaçırılan buğday ve zeytin gizlice taşınırken nöbet tutuyordu. Asker kaçaklarına ormandaki tehlikesizce gizlenebilecekleri kovukları gösteriyordu. Kısacası halkı yetkililerin kötüye kullanmasına karşı koruyordu. Ormanda Fransızlara yaşamı zehir eden silahlı çetelerin dolaşmaya başladığı görüldüğü halde işgal kuvvetlerine karşı hiçbir saldırıya giriştiği görülmedi. Cosimo çok inatçı olduğundan verdiği kararı değiştirmek istemiyordu. Fransızları dostça karşılamıştı. Bunca değişikliğe ve umulandan çok uzaklaşılmasına karşın onlara ihanet etmeyi kabul edemiyordu. Hem söylemem gerek yaşlanmaya başlamıştı ve ne bir yanı ne de öbürünü kendine pek dert etmiyordu. Napolyon taç giymek üzere Milano'ya geldi. Sonra İtalya'da biraz dolaştı. Her kentte eğlenceler düzenleniyor, sonra ilgi çekici yerlere anıtları görmeye götürülüyordu. Ombrosa'da yapılan program ağaca tüneyen yurtseveri de içine almaktaydı. Hep rastlandığı gibi artık burada kimse Cosimo ile ilgilenmiyordu ama başka yerde, özellikle yabancı ülkelerde ünlüydü. Görüşme törensiz geçmedi. Her şey Ombrosa'nın onurunu koruyacak biçimde belediye eğlence komitesince hazırlanmıştı. Güzel bir ağaç seçildi, bunun bir neşe olması isteniyordu. Ama en iyi yerde bulunan bir ceviz ağacıydı. Ceviz ağacı meşe yapraklarıyla kaplandı. Fransa ve Lombardiya renklerini taşıyan şeritler, kurdeleler, çelenklerle süslendi. Abimden sırtında bayramlık bir giysi ama kafasında yaban kedisi postundan ünlü kalpağı ve omzunda bir sincapla ağaca tünemesi rica edildi. Her şey törenin saat 10'da yapılacağı hesaba katılarak hazırlanmış, kalabalık ağacın çevresinde halka olmuştu. Tabii Napolyon yaşlandıkça sidik torbasından derdi artan ve zaman zaman abdest bozmak için ağaç gövdesinin ardına gizlenmesi gereken abimi çok kızdıracak biçimde saat 11.30'dan önce görünmedi. İmparator iki köşeli şapkaları sallanıp duran ardındakilerle çıka geldi. Öğlen olmuştu bile. Napolyon başını Cosimo'nun tünediği dallara kaldırdığında güneş gözlerinin içine girdi. Durumun gerektirdiği birkaç cümleyle söze başladı. Je sais très bien que vous citoyen. Aynı zamanda da elini alnına siper ediyordu. Parmi les forêts. Güneşin tam gözlerinin içine girmemesi için hafifçe geriye sıçradı. Parmi les frondaisons de notre luxuriant. Bu kez öne doğru sıçrıyordu. Çünkü Cosimo imparatoru onaylamak için selam verirken güneşi gizlemez olmuştu. İmparatorun sinirliliğini görünce Cosimo terbiyelice sordu. Sizin için bir şey yapabilir miyim Mon Imperior? Evet evet dedi Napolyon. Beni güneşten korumak için biraz yaklaşın. Şuraya lütfen. Hah böyle kımıldamadan. Sonra sanki aklına gelen bir şeye şaşmış gibi sustu ve kral naibi Ojen'e döndü. Tout cela me rappelle quelque chose. Quelque chose que j'ai déjà vu. Cosimo yardımına koştu. Majesteleri Büyük İskender'di o. Tamam dedi Napolyon. Tabii İskender'le Diyojen'in karşılaşması. Vous n'oubliez jamais votre Plutarque, sir, dedi Bohernas. Yalnız o zaman diye ekledi Cosimo, İskender kendisi için ne yapabileceğini Diyojen'e sormuştu. Bunun üzerine de Diyojen gölge etmemesini rica etmişti. Napolyon bir süredir aradığı cümleyi sonunda bulmuş gibi parmaklarını şıklattı. Bir bakışla ardındakilerin kendisini dinlediklerine emin olduktan sonra çok iyi bir İtalyanca ile konuştu. İmparator Napolyon olmasaydım yurttaş Cosimo Rondo olmayı isterdim. Geri döndü ve uzaklaştı. Ardındakiler de büyük bir mahmuz şakırtısı içinde ona ayak uydurdular. Her şey bu kadarla kaldı. Hafta sonunda Cosimo'nun Legion d'honneur nişanı alması beklenebilirdi. Nişan mişan verilmedi. Herhalde kardeşimin de umurunda değildi. Ama böyle bir şey olsaydı biz yakınlarının hoşuna giderdi. 29. Yeryüzünde gençlik çabucak geçip gidiyor. Düşünün öyleyse. Her şeyin yapraklar gibi meyvelerin de düşmeye mahkum olduğu ağaçlardaki durumu. Cosimo iyice yaşlanmıştı. Don, rüzgar ve yağmura karşı derme çatma barınaklar altında, hatta korunacak en ufak şeyden yoksun, bunca yıl, bunca gece geçirmişti. Ne bir ev, ne bir ocak, ne sıcak bir yemek. Cosimo ufak tefek, beli bükülmüş, çarpık bacaklı, maymunlar gibi upuzun kollu, kukuletalı, kürk paltosuna sarılmış bir ihtiyardı artık. Yüzü güneşte yanıp kavrulmuş, kestane gibi çatır çatır çatlamıştı. Binbir buruşun ortasında iri, açık renk, iyilik dolu gözleri vardı. Napolyon ordusu Beresina üzerinde bozguna uğruyor, İngiliz filosu Cenova'ya çıkartma yapıyor, günlerimizi haberleri bekleyerek geçiriyorduk. Cosimo Ombrosa'da görünmez olmuştu. Fransızların yaptığı ve Marengo'ya giden topların izlediği yolun kıyısındaki bir çam ormanının tepesine tünüyordu. Doğuya bakıyordu ama yol hep ıssızdı. Artık bu yolda keçilerini güden çobanlarla odun yüklü katırlardan başka şeye rastlanmıyordu. Ne bekliyordu? Napolyon'u görmüştü, devrimin sonunu biliyordu. Beterin beterinden başka şey olamazdı. Yine de orada bakışı sabit, sanki her an dönemeçte hala Rusya'nın buzlarıyla kaplı imparatorluk ordusu ve solgun yüzlü, ateşli, tıraşsız, çenesi göğsüne düşmüş, at sırtındaki Napolyon beliriverecekmiş gibi duruyordu. Napolyon çam ağacının altında duracak, ardında kargaşalıkta sönen ayak sesleri, yere atılan torbalarla tüfekler, yolun kıyısında postallarını çıkaran askerler, çözülen sargılar, kanlı ayaklar ve haklıymışsın yurttaş Rondo diyecekti. Hazırladığın anayasa taslağını ver bana. Ne direktörün, ne konsüllüğün, ne de imparatorluğun dinlemek bilgeliğini göstermediği öğütlerini yinele. Her şeye baştan başlayalım. Yeniden özgürlük ağaçları dikelim. Evrensel vatanı kurtaralım. Kuşkusuz Cosimo'nun düşleri ve umutları bunlardı. Ama günün birinde doğuda belirdiğini gördüğü şey bambaşka oldu. Topçuların izlediği yol üzerinde 3 kişi ayaklarını sürüyorlardı. İlki bir topaldı, koltuk ve değneğine dayanıyordu. İkincinin başı bezlerle sarılıp sarmalanmıştı. Daha iyi durumdaki üçüncünün ise tek gözünün üzerinde siyah bir bez vardı. Sırtlarındaki rengi atmış partal giysiler, göğüslerinden sarkan çapraz şerit parçaları, içlerinden birinin başındaki delik ama hala tepesi tüylü kalpak, her şey İmparator Muhafız Birliği'nden olduklarını gösteriyordu. Ama silahları yoktu artık. Biri boş bir kılıç kını sallıyor, öteki bir tüfek namlusunu sopa gibi omzunda taşıyor, namlunun ucundan da bir çıkın sallanıyordu. Sarhoşlar gibi sallanarak ilerliyor ve şarkı söylüyorlardı. De Monpey, De Monpey. ''Hey yabancılar kimsiniz?'' diye sordu adamlara kardeşim. ''Şu kuşa bak, ne yapıyorsun ağacın tepesinde? Çam fıstığı mı yiyorsun?'' Bir başkası, ''Çam fıstığı, işte yığınağını yaptığımız açlığa karşı bize sundukları bu demek.'' ''Ya susuzluk, kar yedikçe artan susuzluk? Biz 3. hafif süvari alayıyız. Tam mevcutlu. Alaydan geri kalanlar. 300 kişiden 3 kişi, fena değil. Kurtuldum ya, benim için önemli olan bu.'' Henüz kesinlikle söylenemez. Daha postunu evine aşıramadın. Hay veba gelsin senin hakkından. Biz Austerlitz zaferini kazananlarız. Ve Vilna'da tartaklananlar. Ya ya ya şa şa şa. Söylesene konuşan kuş. Nerede şarap mahzeni var? Avrupa'nın yarısının fıçılarını boşalttık. Yine de susuzluğumuz geçmedi. Mermilerle delik deşik de ondan. Tabii şarap deliklerden akıyor. Oranda delik mi? Bize veresiye hesap açacak bir şarap mahzeni. Gelecek sefere borcumuzu öderiz. Parayı veren Napolyon. Ödeyen Çar. Ondan biraz öndeyiz. Hesabı kendisine sundunuz mu? Tamam. Buralarda şarap bulamazsınız diye yanıtladı Cosimo. Ama ezilerde bir ırmak var. Orada susuzluğunuzu giderebilirsiniz. Irmağında boğul baykuş. Vistül'de tüfeğimi yitirmesem seni çoktan vurup ardıç kuşu gibi şişte kızartmıştım. Durun, ayağımı şunun ırmağına daldıracağım. Yanıyor. Irmağın suyuyla götünü yıka sen. Sonunda üçü de ırmağın yolunu tuttular. Çizmelerini çıkardılar. Ayaklarını ıslatıp yüzlerini temizlediler. Giysilerini yıkadılar. Yaşlandıkça gövdelerinden tiksinti duyan herkes gibi ihtiyarladıkça temizleşen Cosimo onlara sabun bile verdi. Suyun serinliği bu üç döküntünün sarhoşluğunu biraz geçirmişti. Keyifleri de kaçmıştı bunun üzerine. İçinde bulundukları acı durum yeniden kafalarına dank etmişti. İç çekiyor ve inliyorlardı. Ama bu halde duru su onlara gerçek bir sevinç verdi. Yeniden keyiflendiler, yeniden şarkı söylemeye başladılar. Cosimo yolun kıyısındaki ağaç nöbetine geçmişti yine. Nal sesleri işitti. Toz bulutu kaldırarak bir hafif süvari birliği geliyordu. Yabancı üniformalar vardı sırtlarında. Ağır kalpakların altında sarışın, sakallı, biraz basık, yeşil ve kısık gözlü garip yüzler seçiliyordu. Cosimo şapkasını çıkardı onlara. ''Hangi rüzgar attı size atlılar?'' Birlik durdu. ''Zdravstvuy, baksana buraya Batişka, daha ne kadar gitmemiz gerekli?'' Bütün dilleri biraz inceleyen ve Rusça'da paralayan Cosimo, ''Zdravstvuy, askerler'' diye yanıt verdi. ''Konda, nereye varmak için?'' ''Yolun sonuna.'' E bu yol birçok yere götürür adamı ama siz nereye gidiyorsunuz? Ve Paris. Bakındı. Paris'e gitmek için çok daha iyi yollar var. Niyet, niyet Paris. Wo von Strie za Napoleonom. Konda vediote ederoja. E çeşitli yerlere. Aşağı zeytinlik, kısa taş, tuzak. Kak, aşağı zeytinlik. Niyet, niyet. İstenirse Marsilya'ya da gidilir. Ve Marcel, da Marcel, Fransa. İyi ama Fransa'da ne yapmak istiyorsunuz? Napolyon çarımızla savaşmaya geldi. Şimdi bizim çar Napolyon'u kovalıyor. Ya siz nereden geliyorsunuz? İz Karkova, İz Kiev'a, İz Rostova. Vay canına, ne çok yer görmüşsünüz. En çok hoşunuza giden neresi? Burası mı, Rusya mı? Güzel de olsa çirkin de olsa en çok hoşumuza giden Rusya. Bir nal sesi, bir sürü toz ve eğerinde bir subayın oturduğu at durdu. Subay kazaklara bağırdı. Von Marş, kto vam pozvolil, ostanovistia. Dosvidnyanya, bati oşka, dediler Cosimo'ya. Nampora.